Ayrım 18.
Tarihe ve insanın evrimine ilişkin Hristiyanca ve ahlaki bir yorumlama ile mücadele edebilmek için ahlaki değerlerin ve hukuksal nosyonların kökenlerini ve soyunu araştırır. Ben Nietzsche'nin okuyucularına temelde iki tür politika önerdiğini öne süreceğim. Biri insan için yeni değerlerin ve yasa önerilerinin yasalaştırılması yerine insanlığın idealleriyle hafife alıcı ve ironik bir tarzda oynanmasına dayanan ve pek bilinmeyen bir hayatta kalma politikasıdır. Nietzsche bu politika tipiyle nihilizm için basit bir çözüm veya bir son öngörmez ama nihilizme dayanma, katlanma stratejilerini geliştirir. İkincisi ise Nietzsche'nin aristokratik radikalizmi ile bağlantılı olan daha bilindik zulüm politikasıdır. Burada hedeflenense tarihin güçlerinin denetim altına alınması ve felsefi yasa koyma ile politik iktidarın üstün politika birleştirilmesi aracılığıyla yeni bir insanlığın yaratılmasıdır. Sonuçta çalışmalarının bölük bölçük mahiyetinden ve tamamlanmamış olmasına ötürü Nietzsche'nin bu iki politika türü arasında hangisini savunduğunu veya daha otantik bulduğunu kestirmek pek mümkün değil. Bu bölümde Nietzsche'nin aristokratik politika anlayışının tutarlılığını eleştirel bir gözle incelemek istiyorum. Çünkü yapıtlarının tümünde istikrarlı bir şekilde hakim olan bir anlayış bu. Aynı zamanda Nietzsche ile ilişkilendirilmesi mümkün olan tek açık veya belirgin politika da yine bu. Nietzsche iyinin ve kötünün ötesinde de 1885 ve öteki yapıtlarında özellikle bakınız Şen Bilim 1887 5. kitap daha yüksek ve daha soylu bir kültür yaratarak kendi despotik egemenliğini haklı çıkarabileceğine ve yaşamı Hristiyan ahlak kültürünün 2000 yıllık etkilerinden kurtaracağına inanan ahlaka aykırı Machiavellci esinli bir politikaya kucak açar. Nietzsche bize küçük politika devrinin sona erdiğini, gelecek yüzyılınsa beraberinde yeryüzüne ele geçirme mücadelesini yani üstün politika dürtüsünü getireceğini bildirir. BGE 208. Üstün politika kendisini milliyetçiliğin veya mutluluğun küçük politikalarıyla kısıtlamayan ama Avrupa sorununa yani Avrupa'yı yönetecek, Avrupa'ya hükmedecek yeni bir kastın geliştirilmesine vakfeden bir politikadır. BGE 251. Bu görevin ahlaka aykırılığı konusunda Nietzsche şöyle der. Bir formül içinde ifade edilecek olursa kişi şöyle diyebilir. İnsan neslini ahlaki kılma niyetiyle şimdiye dek kullanılan her araç adam akıllı ahlaka aykırı olmuştur. T.I. İnsan neslinin İslahatçıları 5. Nietzsche'nin politik görüşü insan denen hayvanın Tanrı'nın öldüğü ve nihilizmin doğduğu bir çağda daha ileri bir gelişmeden ve yükselmeden geçip geçemeyeceği sorusuyla meşguldür. Felsefi projesinin tümü göz önüne alındığında üstün politika arayışı ne tesadüfi ne de kıyıda köşede kalmış bir istekten kaynaklanmıştır. Çok derin bir anlamda projesinin en temel yönelimlerinden doğmuştur. Nietzsche'ye göre nihilizm sorununu eline boyuna düşünme girişiminin en önemli yönlerinden biri felsefi yasa koyma ve politik iktidarın birleştirilmesi aracılığıyla yeni değerlerin nasıl yaratılabileceği ve şekillendirilebileceğine ilişkin bir anlayış geliştirme ihtiyacını açığa vurmasından kaynaklanır. Söz gelimi Nietzsche modern politikayı yöneten demokratik hareketin yalnızca politik örgütlenmenin bir bozulma biçimi olmakla kalmayıp aynı zamanda insanın kusursuz bir sürü hayvanına, özgür toplumun insanına dönüşecek biçimde küçültülmesi olduğunu farkına vardığımızda bizi ileriye götürecek tek yolun yeni felsefecilere uzandığını yani değerlerin yeniden değerlendirilmesi gibi görevleri birer zorunluluk olarak deneyimleyen özgür tinlere uzandığını fark edeceğimizi öne sürer. Başka bir seçim şansı yok. Karşıt değerlendirmeler için uyarıcılar yaratacak ve ebedi değerleri yeniden değerlendirip ters yüz edecek denli kuvvetli ve özgün tinlere, geleceği müjdeleyenlere binlerce yıllık istemi yeni yollara yöneltme zorunluluğunu şimdiden barındıran geleceğin insanına. İnsana geleceğin kendi istemi olduğunu, bir insan istemine bağlı olduğunu öğretmek ve şimdiye dek tarih olarak adlandırılan saçmalığın ve hatanın mide bulandırıcı tüyler ürpertici hakimiyetine, egemenliğine son verme yolu olarak disiplin ve sıkı bir eğitimin büyük atılımlarına ve tüm çabalarına zemin hazırlamak için. BGE 203. Değerlerin yeniden değerlendirilmesini esrarengiz akademik bir uygulama olarak değil, ama üstün politikanın yaratılması, geliştirilmesi açısından yaşamsal öneme sahip olarak görmemiz gerekir. Nietzsche örneğin Ecce Homo'da ahlaki değerlerin batışıyla yakından ilişkili sorunun insanlığın geleceği açısından yaşamsal öneme sahip olması nedeniyle kendisi için tüm sorunların en temeli olduğunu söyler. Ehe, Tan Kızıllığı 2. Nietzsche yapıtlarında ve özellikle de olgunluk dönemi yapıtlarında ürkütücü ama soylu özverileri ve deneyimleri yalnızca aristokratik bir toplumun haklı çıkarabileceği konusunda ısrarlıdır. Çünkü ancak bu tür bir toplum adalet veya merhamet uyarınca değil, insanın ve yaşamın sürekli kendi alt etmesine uygun olarak düzenlenmiştir. İyinin ve kötünün ötesindenin yazıldığı döneme ait bir notta, yeryüzünün gelecekteki efendisi olacak hakim bir ırkın geliştirilmesinden söz eder. Bu ırk en sert kişisel yasa koymaya dayanan yeni bir görkemli aristokrasiyi oluşturacak ve demokratik Avrupa'yı en uysal ve en esnek aracı olarak yeryüzünün yazgılarının denetimini ele geçirmek için kullanacaktır. WP 960. İnsana bir heykeltıraşın üzerinde çalıştığı taşa baktığı gözle bakan bir grup sanatçı tiran olarak gördüğü insanlığın efendilerinin geleceği günü sabırsızlıkla bekler Nietzsche. Her ne kadar bugün Almanya'da geçit töreni yapan ırkçı hayasızlıkla bağlantısını koparsa da. GS 377. Nietzsche'nin üstün politikası modern dönemin önde gelen ideolojilerinin ve bu ideolojinin insana dair görülerinin reddedilmesine yaslanır. Nietzsche Şen Bilim'in 377. bölümcesinde bu kırılgan, kırık dökük geçiş döneminde kişinin kendisini yuvasında hissetmesini sağlayacak hiçbir ideale itibar etmeyen geleceğin çocuklarından söz eder. Hiçbir şeyi muhafaza etmeyen ve geçmiş dönemlere dönmeyi istemeyen bir bizden söz eder. Bunlar ne ilerleme için çalışan liberaller ne de eşit haklar ve özgür bir toplum hayaliyle efendiler ve kölelerin olmadığı bir toplum düşü kuran sosyalistlerdir. Tehlikeyi, savaşı seven, şimdiyi benimsemeyi veya şimdiyle uzlaştırılmayı ve hadım edilmeyi reddeden ve hepsinden önemlisi insanın her yükselişinin yeni bir köleleştirme gerektiğini fark eden yeni fatihlerdir bunlar. GS 377. Nietzsche'ye göre politikası ne bireyci ne de kolektivisttir. Bireyci bir politikanın mertebe düzenini fark edemediğini ve kişiye herkesle aynı özgürlüğü tanıyacağını öne sürer. Kolektivist politika ise bireysel bir üstünlük nosyonu üretmede başarısızdır. Bu nedenle üstün politika kişiye bir başkasına ya da herkese bahşedilen özgürlüğün derecesi etrafında dönmez. Bunun yerine kişi veya bir başkasının ötekiler veya herkes üzerinde uygulayacağı iktidarın derecesi etrafında döner. Belirleyici sorun ise özgürlüğün feda edilmesinin hatta köleleşmenin daha yüksek bir insan tipinin doğuşu için de ölçüde bir temel hazırlayacağıdır. WP 859. Üstün politikanın ortaya attığı soru ise şudur. Daha yüksek bir insan türünün yaratılmasına yardımcı olmak için insanlığın evrimi ne ölçüde feda edilebilir? Şimdiki çağda demokratik politikanın hakimiyetiyle ortaya çıkmış olan modern Avrupalı insanın homojenleşmesine bahşedilebilecek tek meşruluk, bu tipin daha yüksek egemen bir tipe hizmet etmesi gerekliliğinden kaynaklanmaktadır. WP 898. İnsanın uzmanlaşmış bir faydaya dönüştürülerek küçültülmesi ve adapte edilmesine karşı çıkarken, soylu üstünlük çabasına ilham verebilmek için kitlelerin muhalefetiyle üretilen mesafeye ihtiyaç duyan sentetik, özetleyici, haklı çıkarıcı bir insanın yaratılmasına dayanan karşıt bir harekete gerek vardır. Kitlelerin geleceğin daha yüksek aristokrasisi tarafından sömürülmesi, yani sömürünün bugüne kadarki en yüksek noktası olarak değerlendirilen nokta, ancak ve ancak bu sömürünün kendileri için bir anlam ifade ettiği kişiler aracılığıyla kendine haklı çıkarır. Nietzsche'nin mücadele etmek istediği politik görüş, ekonomik bir iyimserliğe dayanan, herkesin artan harcamasının zorunlu olarak herkesin artan refahını içermesi gerektiği yanılgısına dayanan görüştür. WP 866. Nietzsche bir doğa yasası şeklinde koyutladığı güç istemi olarak yaşam nosyonuna dayanarak aristokratik egemenliğe duyduğu inancı destekler. Örneğin şiddet ve sömürüden kaçınma her ne kadar uygun koşullarda bireyler arasında iyi davranış biçimleri olabilseler de toplumun temel ilkesi olarak sunulduklarında yaşamın yatsınması istemi bir çözülme ve bozulma ilkesi olacaklarını öne sürer. BGE 259. Nietzsche'nin argümanı siyasi toplulukla dahil olmak üzere her kitlenin tabii canlı bir kitle ise somutlaşmış bir güç istemi, bir büyüme, yayılma, alt etme, zapt etme, hakim olma istemi barındırmak zorunda olduğuna dayanır. Ama herhangi bir ahlaktan veya ahlaka aykırılıktan ötürü değil, yalnızca canlı olmasından ve yaşamın basitçe güç istemi olmasından ötürü. Sömürü diye akıl yürütür Nietzsche, yoz veya aksayan bir topluma ait bir şey değildir. Temel, organik bir işlev olarak yaşayan şeyin özüne aittir. Önünde sonunda yaşam istemi olan güç isteminin bir sonucudur. Bu nedenle sömürünün göz ardı edilebileceği düşünülmemeli. Tüm tarihin ezeli olgusu olarak kabul edilmelidir sömürü. A.G.Y. Nietzsche'nin politik düşüncesi belli ölçüde bu iç görünün geçerliliğiyle ve dünyaya ilişkin doğru bilgiye ulaşabileceğimizi yatsıyan metafizik eleştirisinin doğa ve gerçeklik hakkında bu tür bir çıkarında bulunmasına olanak tanıyıp tanımamasıyla ayakta durur ya da çöker. Nietzsche'nin olgunluk dönemindeki politik görüşü, liberal demokratik politikanın aristokratik bir eleştirisini temsil eder. Nietzsche'nin liberal demokrasiden anladığı diğer şeylerin yanı sıra sığlaştırıcı bir eşitliği, bir acıma ve sevecenlik kültünü, mahremiyetin vurgulanmasını ve bir çatışma arenası olarak politikanın değerinin azaltılmasını içerecek biçimde Hristiyan değerlerin sekülerleştirilmesine dayanan bir toplumdur. BGE 202. Liberal demokrasi, demokratik pratikler ve kolektif özellik ideali yerine mahremiyet ve bireyliğe ilişkin liberal değerlere ağırlık veren bir toplumsal formasyon olarak kabul edilebilir. Liberal demokrasi bir anlamda politika dışı bırakılmış bir toplum yaratır. Çünkü kendisini doğal hakların taşıyıcısı olarak kabul edilen soyut bireyler arasındaki biçimsel hukuki ilişkiler temelinde kurmaktadır. Nietzsche'ye göre liberal eşitlikçiliğin doğuşu, ihlal edici haklar eşitliğine dönüştürülen haklar eşitliği ve az bulunan alışılmadık imtiyazlı daha yüksek insan, daha yüksek ruh, daha yüksek görev, daha yüksek sorumluluk ve yaratıcı güç bolluğu olan her şeye karşı ortak bir savaşı temsil eden liberalizmle birlikte aristokratik erdemleri yok etme tehdidini doğurur. BGE 212. Kuşkusuz Hitler ve Naziler de Alman üstünlüğünün kahramanca acı çekme ve kendini feda etme aracılığıyla gerçekleştirilmesini desteklemek amacıyla benzer bir liberalizm eleştirisinde bulunmuşlardı. Ama ne var ki Nietzsche'nin tasarladığı üstünlük hınçtan kaynaklanan bir milliyetçiliğin ve militarizmin değil, kültürün üstünlüğüdür. Bu nokta her şeye rağmen Nazizm gibi tepkisel bir kültürün nasıl olup da Nietzsche'nin desteklemeye çalıştığı aktif kültürle aynı dili ve toparlayıcı çığlıkları kullanabilmiş olduğu yönünde Jacques Derrida'nın ortaya attığı soruya verilebilecek geçici bir yanıt olarak görülebilir. Dipnot. Bakınız Jacques Derrida, Autobiographies, Nietzsche and the Politics of the Proper Name, Autobiyografiler, Nietzsche ve Özel İsim Politikası, H. Bloom, Friedrich Nietzsche içinde, New York, Chelsea House Publishers 1987, sayfa 126. Nietzsche kendisini yumuşak bir çağda kimi katı hakikatleri dile getirmeye yazgılı bir düşünür olarak görüyordu. Hristiyanlığa yönelik saldırısında ve liberalizm eleştirisinde katı bir platonik özgürlük anlayışını yeniden yaşama döndürmeye çalıştığı söylenebilir. Örneğin putların alacakaranlığının birçok pasajında bu açıktır. Söz gelimi Mevsimsiz Bir İnsanın Gezileri başlıklı kısmın 37. bölümcesinde her güçlü çağın tiplerin çoğulluğunu kişinin kendisi olma, ön plana çıkma istemini mümkün kılan insanla insan arasındaki, sınıfla sınıf arasındaki bir uçurumla tanımlandığını öne sürer. Bizimki ise eşitlik ve tüm örgütleyici güçlerin ayırma, uçurumlar yaratma gücünün azalmasıyla nitelenen güçsüz bir çağdır. Nietzsche 39. bölümcede demokrasinin daima örgütleme gücünü zayıflama biçimi olduğunu iddia eder. Dolayısıyla ara döneminin yapıtlarında demokrasiye ilişkin eski olumlu değerlendirmesini tersine çevirir. Günümüzde modern insanların çok hızlı yaşadığını ve sorumsuz bir özgürlük anlayışına sahip olduklarını öne sürer. Otorite sözcüğü her nerede bu kadar çok telaffuz edilirse kişi kendisinin yeni bir kölelik tehlikesinin ağında bulunduğuna inanır. Nietzsche özgürlüğü katı bir öz disiplin kapsamında tanımlar. Nedir ki özgürlük diye sorar. Kendisinin bu soruya verdiği yanıtsa özgürlüğün kişisel sorumluluk istemi olarak tanımlanması, kişinin bizi birbirimizden ayıran mesafeyi koruması gerektiği şeklindedir. AG'yi 38. Liberalizmin yavaş yavaş aşındırdığı da işte bu özgürlük anlayışıdır. Liberalizm daha doğru bir ifadeyle sürü hayvanına indirgenme, liberal kurumlar güç istemini zayıflatır ve vadi ile dağın aynı seviyeye getirilmesiyle gerçekleşen sığlaşmanın bir ahlak ilkesi olarak yüceltilmesini temsil ederler. AG'ye Modern toplumsal yaşam eleştirisinin aşırılıklarla dolu mahiyeti ve aristokratik radikalizmin tehlike işareti veren niteliklerinin bazılarına rağmen Nietzsche, modern çağdaki politikanın birçok önemli boyutuna açıklık getirir. Belki de Nietzsche'nin en keskin içgörüsü, liberalizmin zayıf ve disiplinsiz bir özgürlük nosyonuyla sonuçlandığı ve bizi geçmişin güçlü geleneklerinden koparan içi boş bir göreliliğe dayandığı iddiasından kaynaklanır. Artık neye inanacağımızdan emin değiliz. Hoşgörü sanatını öylesine hassas bir ölçüde geliştirdik ki herhangi bir inancın veya tüm inançların geçerliliği onaylanıyor. Nitekim değerler arasındaki mertebe düzeni gevşetici, uyuşturucu bir özgürlük anlayışıyla son olarak aşındırılıyor. İnsanın iyiliğine inanmayan kuşkucu bir çağ bizimki. Olumsuz bir yok etme anlayışı barındıran bir çağ. Hiçbir doğrultusu olmayan ve insanın ancak ve ancak görkemli bir yapının yapı taşı olarak görülmesi ölçüsüne değer kazanabileceğini kabul etmeyi reddeden bir çağ bu. GS 356. Nietzsche'ye göre yeni bir gelecek inşa etme kapasitesi, geçmişin gelenekler şeklinde beliren güçlü yanlarıyla aramızdaki temel bir sürekliliği görebilme becerisine bağlıdır. Ama modernlikte eksik olan da kesinlikle budur. Tüm Batı, kurumların ortaya çıkmasını, geleceğin yaratılmasını sağlayan bu içgüdüleri yitirmiştir. T.I. Geziler 39. Örgütlenme dehası eksiktir. GS 356. Ve bunun sonucu olarak bir çökme ve yozlaşma dönemini deneyimliyoruz artık. Yine oradadır tehlike. Ahlakların anası büyük tehlike. Bu kez bireyle yer değiştirmiştir. Komşuyla ve dostla, sokakla, birinin kendi çocuğuyla, kendi yüreğiyle, arzu ve istemin en kişisel ve en gizli girintileriyle, bu çağda ortaya çıkan ahlak felsefecileri artık neyin vaazını verebilirler ki? BGE 262. Bu kitapta Nietzsche'nin politik meşruluk sorununa ilişkin modern takıntıları paylaşmadığı öne sürülmektedir. Nietzsche'ye göre değerlerin yeniden değerlendirilmesi ve ahlakın kendini alt etmesi görevinin zorunlu bir sonucudur bu. Aristokratik otorite ve egemenliğin meşrulaştırılabilmesi için trajik bir yaşam görüşünün geliştirilmesi toplumsal adalet nosyonlarına yaslanamaz. Ama burada Nietzsche'nin politik düşüncesiyle ilgili temel bir sorunla karşı karşıya kalırız. Tanrı öldüyse politik egemenlik bundan böyle ilahi bir yaptırıma dayandırılamıyorsa ve Nietzsche hakların, eşitliğin, özgürlüğün, adaletin ve benzerlerinin modern meşruluk sorununu feda etmek zorundaysa bu durumda Nietzsche üstün politikasını hangi araçlarla meşrulaştırabilir? Aslında Nietzsche'den bir meşruluk anlayışına sahiptir ama bu bir toplum sözleşmesi nosyonu üzerinde odaklanan modern bir anlayış değildir. Nietzsche aristokratik egemenliği bir kültür nosyonuyla meşrulaştırmaya çalışır. Sözünü ettiği yeni sanatçı zorba hükümdarların meşruluğu ahlaki değil, ahlak üstüdür. Übermoralisch. Bunlar eylemlerini hümanist terimlerle meşrulaştırmazlar. Tersine bunu insanın alt edilmesi zorunluluğuna başvurarak yaparlar. Ama bu durumda büyük sorun açığa çıkar. Zerdüşt'ün de kafa patlattığı bir sorun. Aristokratik olmayan bir çağda ve böylesi bir toplumsal dünyada yaşayan insanlara aristokratik bir politikanın nasıl uygulanabileceği ve onların kendilerini değiştirmeye ve üst insan olmaya nasıl ikna edilebileceği sorunu. Nietzsche'nin ahlak eleştirisi ahlaki vicdanımıza seslenmesi anlamında iyiden iyiye paradoksaldır. Ahlakın kendisini alt etmesinin doğruluğunu kabul etmemiz gerekir. Nietzsche'nin ahlak soykütüğü soylu bir geçmiş, ahlakta muzaffer bir köle ayaklanması ve karmakarışık hiçbir yönü olmayan bir şimdi gösterir bize. Ama şimdinin alt edilmesinin sanatçı tiranların ahlak üstü liderliği aracılığıyla gerçekleşeceği yönündeki taayyüdü, modern insanların ahlaki varlıkları olarak oluşturdukları, özellikle de Hristiyan ahlak kültürünün 2000 yıllık eğitiminin, soylu tiranların ahlak dışı eylemleriyle yıkılamayacağı gerçeğinin tüm sonuçlarını kavramada başarısızlığa uğrar. Nietzsche'nin üstün politika anlayışının merkezindeki sorunun ahlakın bu sorunu olduğunu ve ahlakın nasıl alt edilebileceği olduğuna inanıyorum. Nietzsche'nin yeniden canlandırılmış aristokratik, trajik bir kültüre ilişkin politik görüşü, çalışmasında asla yeterince ele alınmamış olan gerilimlerle doludur. Nietzsche politik düşüncesini öne sürdüğü aristokratik egemenlik ilkesinin, meşruluk sorununun dayattığı modern çerçeveden etkilendiğini fark etmez. aynı zamanda bir hınç politikasına yol açmaksızın aristokratik bir politika disiplinini geliştirilmesi ne ölçüde mümkündür? Çoğunluğun Nietzsche'nin deyişiyle eksik insanlar kılınması aracılığıyla bir üstünlük yaratılmasının amaçlandığı göz önünde bulundurulursa, Nietzsche'nin aristokratların egemenliklerini oldukça baskıcı politik denetleme ve manipülasyon araçlarına başvurmaksızın nasıl sağlayabileceklerini anlamak zordur. Çoğunluk kendi özgürlüğünü dışa vurmayı arzulayan bir güç istemine sahip değil midir? Meşruluk sorununda Hegel'in modern bireyin kendi kaderini tayin hakkını tanımladığı gibi, toplumsal adalet ve öznellik hukuku düzeyinde atıfta bulunmada başarısız olan aristokratik egemenliğin, acımasız politik denetim biçimleri dışında nasıl sağlanabileceğini anlamak güçtür. Burada özgürlüğü arzulayan ve Nietzsche'nin önerdiği türde bir köleleştirilmeyle doğal olarak isyan edecek bir insan özüne başvurarak duygusal davrandığım sanılmasın. Amacım Nietzsche'nin politik görüşünün iç tutarlılığını sorgulamaktır. Önünde sonunda belirli bireylerin eksik insanlara indirgenmesinden söz eden de bizzat Nietzsche değil mi?